Ayrım 51, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 427. İstanbul'dan İran'a adam kaçırdılar. Ancak Zindaşti'nin İran istihbaratıyla bağlantılı faaliyetleri konusundaki iddialar bunlarla da sınırlı kalmayacaktı. Uzun yıllar İsveç'te yaşayan İranlı Habib Çağap, 9 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da kaçırıldı. Habib Çağap, İran'ın Ahvaz kentinde 22 Eylül 2018'de askeri törene silahlı saldırı gerçekleştirdiği öne sürülen Arap Ayrılıkçı Örgüt'ün liderlerindendi. Bu saldırıda 25 kişi ölmüştü. Eylemi Arap Ayrılıkçılar üstlenmemiş, IŞİD'in saldırdığını savunmuşlardı. Bu olay hakkında hazırlanan iddianameye göre Habib Çağap, örgüte 100 bin avro yardım yapacağını söyleyen ve daha önceden tanıdığı bir kadının davetiyle İstanbul'a gelmiş, tuzağa düşmüştü. Kadınla buluşmak için bindiği minibüste bayıltıldı. Önce Van'a götürüldü ve oradan İran'a yasa dışı yollardan çıkarıldı. İran devleti Habib Çağab'ın gözleri bağlı ve kelepçeli fotoğraflarını yayınladı. Türkiye'de hazırlanan iddianamede bu kaçırma olayında Zindaşti ve adamlarının organizasyonu anlatıldı. Skandal bir kararla tahliye edilen ve yurt dışına kaçan Zindaşti hakkında yeni davalar açılıyordu. Süleyman Soylu'nun haberi vardı. Sedat Peker'in birkaç tweet ile özetlediği Burhan Kuzu Zindaşti ilişkisinin arka planında bu denli karanlık bir tablo duruyordu. Uluslararası boyuttan Türkiye'ye döndüğümüzde Sedat Peker'in iddiaları devam ediyor. Peker tweet dizisinin devamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Burhan Kuzu'nun tüm faaliyetlerinden haberinin olduğunu iddia etti. Süleyman Soylu'nun AKP'de kabul görebilmek için Burhan Kuzu'nun faaliyetlerine olur verdiğini ifade eden Sedat Peker, "Öyle ya, kendisi Tayyip Bey'den sonra Cumhurbaşkanı olacaktı. Süslü Süleyman'ın deyimiyle kendimi halka sevdirdim, devlet bürokrasisine kendimi kabul ettirdim. Ancak bir türlü AK Parti'ye kendimi kabul ettiremedim olgusunu değiştirmek için Burhan Kuzu'nun başrolünü oynadı, tüm bu suçlara ve anlatacağım diğer suçlara sessiz kaldı," diye yazdı. Adli tıpta kuzu skandalı. Sedat Peker, Burhan Kuzu'nun yargıya müdahaleleriyle ilgili yeni iddialara tweet serisinde devam etti. Bu kez yargılamaların en temel ayaklarından olan Adli Tıp Kurumu'ndan para karşılığı, rapor çıkartılması olayının merkezindeydi Burhan Kuzu. Sedat Peker şöyle yazdı: "Ancak en önemlisi olduğuna inandım. Bir tanesini de anlatarak bu paylaşımımı tamamlamak istiyorum. Bu tweetin altında yayınlayacağım Burhan Hoca'nın yazışmalarından da anlayacağınız üzere milyoner bir adamın adli tıptan çıkarmak istediği bir rapor var." Sedat Peker'in yayınladığı ve Deniz Durmay'ın kimlik fotoğrafının olduğu cep telefonu ekran görüntüsündeki gelen mesajda, "Hocam, adli tıp kurumunda tanıdık kimse var mı? Milyoner bir amcamız pazartesi oradan sağlam rapor alması lazım. Gerekli her türlü ödemeyi yapacak," yazıyordu. Duruşma tarihi 6 Kasım 2019'du. İstanbul Beykoz'da davanın görüldüğü 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin ve hakimin adı da fotoğraflarda yer alıyordu. Mesajda Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesi talebiyle raporu Adli Tıp 4. İhtisas Grubu'nun vereceği de görülüyordu. Cep telefonu ekran görüntülerinde 8 Temmuz 2020 tarihinden önce olduğu anlaşılan yazışmalarda Burhan Kuzu'ya mesaj gönderen kişi soruyor: "Hocam, görüşebildiniz mi adli tıpla?" Burhan Kuzu yanıt veriyor: "İlettim." Para vaadinde bulunan kişi devam ediyor: "İnşallah çözer hocam." Burhan Kuzu'nun yanıtı: "İnç." Sedat Peker tweet dizisinin devamında Burhan Kuzu'nun söz konusu raporu istenildiği gibi çıkarttığını anlattı. Burhan Kuzu'dan aracı olması istenen konu milyoner bir sanayici olan eski milli yelkenci 83 yaşındaki Deniz Durmay'ın ailesinin açtığı miras davası ile ilgiliydi. İddiaya göre Durmay, çocuklarına haber vermeden evlendiği Zeynep Bingöllü tarafından dolandırılmıştı. Noter kanalıyla düzenlenen iki ayrı vasiyetname ile sanayici Durmay, 250 milyon dolar tutarındaki tüm mal varlığını yeni eşi ve eşinin önceki evliliğinden olan kızına bağışlamıştı. Durmay'ın önceki evliliğinden olan çocukları vasiyetnamenin düzenlendiği dönemde babalarının 65 yaşının üstünde olduğu için hukuki açıdan tam bir eylem yeterliliği, ayırt etme gücü bulunması ve kısıtlı olmadığının anlaşılabilmesi için adli tıp raporu alınmasını talep etmişti. Zeynep Bingöllü'nün yardım istediği, Burhan Kuzu'dan çözmesini istediği konu da bununla ilgiliydi. Sedat Peker'in yayınladığı WhatsApp yazışmalarına göre gerekli ödeme yapılmaya hazır denilerek ihtiyaç duyulan adli tıp raporu Bingöllü'nün istediği biçimde çıkmış ve Durmay hakkında akıl sağlığının yerinde olduğuna dair 26 Haziran 2015 tarihli rapor verilmişti. Durmay ailesinin babalarına vasi veya yasal danışman atanması talebiyle açmak istediği dava ile ilgili Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi de 19 Aralık 2018'de adli tıp raporunu dayanak alarak davanın reddine karar vermişti. Ancak mahkemenin verdiği karar Yargıtay tarafından eksik araştırma ile karar verilmiş olduğu gerekçesiyle bozuldu. Bozma kararı üzerine Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi de Deniz Durmay'ı yeniden rapor alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu 8 Haziran 2020'de ilk muayenesini yaptığı Deniz Durmay hakkında rapor düzenlemedi. 2 Kasım 2020'de yapılan ikinci muayenenin ardından düzenlenen raporda ise Deniz Durmay'a vasi veya yasal danışman tayinine yer olmadığına oy birliği ile karar verildiği belirtildi. Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi de Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nun raporuna dayanarak 15 Aralık 2020'de bir kez daha davanın reddine karar verdi. Bu karar ilk bozma kararını veren Yargıtay 8. Hukuk Dairesi de yine adli tıp raporunu dayanak alarak kararı onadı. İlginç bir şekilde yeraltı dünyasının yakından tanıdığı Necdet Ulucan da yargı sürecine dahil olmuştu. Deniz Durmay'a ait Bodrum Gündoğan'daki yaklaşık 30 milyon lira değerindeki taşınmazda pay sahibi olduğunu iddia eden Ulucan, Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan vasi davasına 19 Kasım 2019'da fer'i müdahale talebinde bulunmuştu. Durmay'dan 700 bin dolar alacaklı olduğuna dair bir senetle mahkemeye başvuran Ulucan, dilekçesinde haciz kararı aldırttığı Bodrum'daki mülkün yaklaşık 10 milyon lira karşılığında kendisine satılacağına dair tapuda şerh olduğunu da belirtmişti. Bir dönem Burhan Kuzu'nun danışmanlığını yapan Sinan Çiftçi ise Deniz Durmay hakkında istenen raporu Kuzu'nun çıkarttığını Bizim TV YouTube kanalında Şaban Sevinç'e açıkladı. Sedat Peker adli tıp kurumu raporlarıyla oynandığı iddialarına şöyle devam etti. AK Parti milletvekili Tolga Ağar tarafından tecavüze uğrayıp intihar ettiği söylenen Yeldana Kaharman kardeşimizin olayında olduğu gibi, Aleyna Çakır kardeşimizin ölüm olayında olduğu gibi hiçbir suçlu ceza çekmeyecektir. Çünkü bir kişinin yargılanıp ceza alması için asıl olan tek şey adli tıp raporudur. Adli tıp raporlarının gerektiği bedel ödenerek nasıl çıkarıldığını Burhan Hoca'nın WhatsApp yazışmalarından net olarak görebilirsiniz. Tolga Ağar'ı kurtarmak için adli tıp raporu hemen hazırlanıyor. Aleyna Çakır kardeşimizin ölümünden sorumlu tutulan Ümit Can Uygun'un kurtulabilmesi için gerekli adli tıp raporu da şahsın babası Süleyman Soylu'nun yakın arkadaşı olduğu için gerektiği şekilde hemen hazırlanıyor. Ancak unutulan bir şey var. Ümit Can Uygun dışarıda özgürce gezerken bu sefer başka bir kardeşimizin Esra Han kulunun ölümüne sebep oldu. Gerçi bu paylaşımdan sonra adli tıptan artık istediği raporları çıkaramayacakları için kurtulabilmesi pek mümkün olmaz. Sedat Peker'in ifşası ve Sinan Çiftçi'nin bu ifşaları destekleyen iddiaları üzerine Deniz Durmay'ın kızı Zeynep Durmay Kabaş dosyanın yeniden görülmesi için başvuruda bulundu. Avukatları İlhan Cihaner ve Mustafa Ateş aracılığıyla adli tıp raporunu dayanak alarak davanın reddine karar veren mahkemenin bağlı bulunduğu Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına yargılamanın yenilenmesi talebinde bulundu. Kabaş söz konusu raporun sahte olduğu iddiaları üzerine de adli tıp kurumu yetkilileriyle raporun çıkmasına aracılık eden kişiler hakkında görevi kötüye kullanmak, rüşvet almak ve vermek, resmi belgede sahtecilik ve nüfuz ticaretiyle bu suçlara iştirak etmek iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde durmayla ilgili verilen tüm raporlarda imzası bulunan Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu Başkan Vekili Alaaddin Duran'ın kendi üzerine vasiyet düzenletmekle suçlanan Zeynep Gülsüm Bingöllü ve Serin Durmay'la yakın ilişki içinde bulunduğu öne sürüldü. Zeynep Durmay Kabaş'a gözdağı vermek amacıyla mafya olarak bilinen Necdet Ulucan'ın mahkeme sürecine dahil edildiği belirtilen dilekçede Ulucan'ın avukatlarının 8 milyon lira verilirse davadan çekileceklerini beyan ettikleri de anlatıldı. Saraydan talimatla ziraatten kredi. Sedat Peker'in tweet serisinde Burhan Kuzu hakkında bir iddia daha vardı. Burhan Kuzu'nun Abbas Güçlü'nün tartışma programında bir genç ile tanıştığını ve bu kişiden sosyal medyasının yönetilmesi için yardım aldığını anlattı. Bu gencin adı Sinan Çiftçi'ydi. Annesi CHP'de yönetici olan, kendisi de CHP üyesi olan Sinan Çiftçi, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu darbe değil tiyatro diye tweet atmış ve bu nedenle gözaltına alınmıştı. Abbas Güçlü'nün programındaki tanışıklığı nedeniyle annesi Burhan Kuzu'dan yardım istemişti. Burhan Kuzu'nun savcıya telefon açması sonucu serbest bırakıldı. Daha sonra Burhan Kuzu'nun en yakınındaki isimlerden biri olmuştu. Sedat Peker, Burhan Kuzu'nun bu genci özel işlerinde de görevlendirdiğini yazdı. Sinan Çiftçi'yi cin fikirli birisi olarak tarif eden Sedat Peker devamında şu iddialarda bulundu. Buran Hoca'ya, Oda TV sizin bazı kadınlarla ilişkileriniz konusunda haber yapacak. Bana şu kadar para verirseniz ben de onlara vererek bunu engelleyebilirim diyerek Buran Hoca'dan para sızdırmaya başlar. Buran Hoca da başka bir gruba gidip bu şahsı Ankara'da evinin önünde biraz korkutarak para söğüşleme işinden kurtulur. Ancak o grubun arkadaşı olan başka bir grup devreye girerek hocayı da biraz korkutarak isteklerini sıralamaya başlar. Öncelikle yakınlarının Ziraat Bankası'nda bir kredi konusu olduğunu ancak bankanın bazı bahaneler sürerek krediyi vermediğini söyleyip Buran Hoca'dan devreye girmesini isterler. Buran Hoca devreye girer. Banka müdürü bayan krediyi neden veremediklerini anlatsa da Buran Hoca bölge müdürüne benim selamımı söyle. Konuyu benim takip ettiğimi de bildir diyerek kredinin çıkması için uğraşır. Ziraat Bankası ile yapılan bu görüşme de Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşir. Sizler yani normal vatandaşlar 100 bin lira kredi almak için bankalara teminat gösterseniz bile alamazken devlet bankalarından 20-30 milyon lira tutarındaki krediler böyle çıkmaktadır. Ne kadar acı değil mi? Sedat Peker bu paylaşımın altında Ziraat Bankası müdürü ile yapılan telefon görüşmesinin ses kaydını da eklemişti. Suç baronlarının Burhan Kuzu'dan isteklerinin bitmediğini yazan Sedat Peker iddialarına şöyle devam etti. Bu sefer Burhan Hoca'yı o yakın başkanına arattırarak Denizli'deki OYAK'ın tesisleri içindeki bir sivil şahsa ait yeri daha yüksek fiyata OYAK'a satmak isterler. Burhan Hoca OYAK'ın başkanını arar. İş takibi yapıyordu. Sedat Peker'in ifşaları 1 Kasım 2020'de ölen Burhan Kuzu'nun karanlıkta kalmış pek çok yasa dışı faaliyetini toplumun öğrenmesini sağladı. Başkanlık sistemindeki yolsuzluk ve suç ağının işleyişi de bir kez daha gözler önüne serildi. Peker'in cin fikirli diyerek tarif ettiği Sinan Çiftçi'nin Burhan Kuzu için çalıştığı süreçteki tanıklıkları ise iddiaları çok daha ileri taşıyacaktı. YouTube kanalı Bizim TV'de Şaban Sevinç'in sorularını yanıtlayan Sinan Çiftçi, Burhan Kuzu'dan hakkındaki haberleri kaldırtmak vaadiyle para sızdırdığına yönelik iddiaları yalanladı. Burhan kuzunun kendisini tehdit ettirmesi gibi bir olayın yaşanmadığını söyledi. Sinan Çiftçi şöyle konuştu. Anayasa profesörü olarak tanıdığım Burhan Hoca'nın iş takibi yaptığına, ihale takip ettiğine, büyük iş adamlarıyla yemekler yediğine şahit oldum. Büyük iş adamlarının istekleri, talepleri oluyor, ihaleler falan. Bu Zindaşti'nin vatandaşlık olayı gibi falan. Anayasa profesörü olduğu için öğrencisi var, birçok hakim, savcı. Davası var. Diyelim bir adamın onunla ilgili hakime telefon eder misin, davayı kazanmak için savcıya telefon eder misin şeklindeki istekleri oluyordu. Daha sonra para ilişkilerine de şahit oldum Burhan Hoca'nın. Cumhurbaşkanlığı makamından aratırdı herkesi. Kendisi milletvekiliydi 2018 seçimine kadar. Hakimleri ve savcıları aratırken Cumhurbaşkanlığı külliyesinden arattırırdı. Berat Albayrak'ı çözdürdü. Sinan Çiftçi Burhan Kuzu'nun iş takibi yaparken bazı bakanlardan yardım aldığını da iddia etti ve şunları söyledi. Birçok olayı da zaten kendisi Berat Albayrak'ı çözdürürdü rahmetli. Berat Albayrak'la arası çok iyiydi. Ben de telefon konuşmalarına şahit oldum. Berat Albayrak kendi gücünü, yetkilerini aşan olayları üst mercilere taşırdı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Berat Albayrak o dönem Hazine ve Maliye Bakanı, Mustafa Şentop Meclis Başkanı, Burhan Hoca'nın öğrencisi aynı zamanda. Burhan Hoca Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaparken yardımcılığını yaptı. Çok da samimidir, vefalıdır. Telefon konuşmalarını hoparlörle falan yapardı, benden çekinmezdi, benim yanımda konuşurdu. Bu görüşmelerine şahit oldum. Parayla çok iş yapmıştır, doğrudur. İşi yapan kişi teklif ediyordur zaten. Şunu çöz, 1 milyon al. Bunu AK Parti'de birçok kişi reddedemez. İş ihale olayları, büyük bankalardaki kredi işleri, sıkıntıları. Burhan Hoca günde belki 100 kişiyle konuşurdu. Telefon konuşmalarına şahit oldum. Bu iş 3 milyon olmaz, 4 milyon olur gibi konuşmalarını duydum. Zindaşti olayında Berat Bey yardım etti. Burhan Kuzu'nun Berat Albayrak ile telefon görüşmelerine defalarca tanık olduğunu anlatan Sinan Çiftçi şöyle devam etti. Bu konuşmalarında Burhan Kuzu Berat Albayrak'tan iş, ihale, büyük bankalardaki kredi sıkıntıları, büyük olaylar. Çok saygı duyardı Berat Albayrak. Tamam hocam derdi. Bu Zindaşti olayını Burhan Hoca tek başına kesinlikle çözebilecek güce, yetkiye sahip değildi. Bu çok büyük bir olay. Cumhurbaşkanının 100 tane baş danışmanı var. Bir telefon açacaksın. Hadi hakim öğrenci seni dinledi çıkarttı. Kaçma olayı var. Polis var. Sınır kapısı, gümrük, farklı arabalar ayarlanması, kimliğini değiştirmesi, bunları tek başına yapabilecek bir güce sahip değil. Ben biliyorum çünkü. Çok basit işleri yapamadığına şahit oldum. Bunu çok net olarak söyleyeyim. Bunun konuşmasına ben şahit olmadım. Fakat Zindaşti olayında kesinlikle Berat Bey'in haberi ve yardımı vardı. Berat Albayrak'la konuşmasını duymadım ama Burhan Hoca'nın yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarında duydum. Berat Albayrak'ın bu konuda kendisine çok yardımcı olduğunu ben biliyorum. Tek başına bunu yapacak güce sahip değildir. Çok katkısı oldu. Daha sonra bu olay ortaya çıkınca Berat Albayrak, Burhan Kuzu'nun telefonlarına çıkmamaya başladı. Sinan Çiftçi, Burhan Kuzu'nun Zindaşti'nin uyuşturucu baronu olduğunu bilmeden bu işlere girdiğini anlattı. Daha sonra Burhan Kuzu'nun pişman olduğunu ama para aldığı için kurtulamadığını söyleyen Sinan Çiftçi, "Benimle konuşurken bana dünyaları verseler bilsem bu işe girmezdim," diyordu. Her gün Zindaşti haberleri çıkınca sağlığı bozuldu. Kalbi sıkışıyor, yoruluyordu dedi. Binali Yıldırım'ın oğlunu bana 1 yıl önce söyledi. Sinan Çiftçi, burası çok önemli diyerek konuşmaya devam etti. Bana aynen şunu söyledi. Bir tek bu Zindaşti olayı sürekli gündeme geliyor. Benim bu kadar günahım ne ya dedi. Bu Binali Bey'in oğlu Venezuela, Kolombiya, Uruguay birkaç ülke söyledi. Burada ne pis ne kirli işler yapıyor. Bunların hiçbiri gündeme gelmiyor dedi. Bakın o zaman söylüyor daha. Binali Yıldırım'ın oğlu Venezuela'ya gitti dediler ya. Bunları 1 yıl önce bana söyledi. Burhan Kuzu öldürüldü mü? Sinan Çiftçi'nin iddialarıyla Zindaşti skandalının boyutları Burhan Kuzu'yu aştı ve akıllarda hep aynı soru vardı. Burhan Kuzu öldü mü, öldürüldü mü? Burhan Kuzu hakkındaki vahim iddialar sadece nüfus ticareti suçlamasıyla bir davaya dönüşmüştü. 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep ediliyordu. Ancak TBMM'de çıkarılan infaz düzenlemesi en üst sınırdan ceza alsa bile hapse girmemesini sağlayacaktı. İlk duruşma 8 Eylül 2020 günü İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ancak Burhan Kuzu gelmedi. Avukatları Kuzu'nun rahatsız olduğunu, bağışıklığının zayıf olduğunu ve kalabalığa karışmaması gerektiğini belirterek mazeret dilekçesi sundu. Avukatları Kuzu'nun dosyası ile rüşvet almakla suçlanan hakim Cevdet Özcan'ın Yargıtay'da görülen davasının birleştirilmesi talebinde bulundu. Duruşma 19 Ocak 2021'e ertelenmişti. Burhan Kuzu o kadar yaşamayacaktı. Koronavirüse yakalandı. İlk kez 28 Ekim 2020 tarihinde haber oldu ve 1 Kasım 2020'de ise öldüğü açıklandı. 2 hafta boyunca İstanbul Bağcılar'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Burhan Kuzu'nun ölümüne toplumun geniş kesimleri şüpheyle yaklaştı. Bunun ilk nedeni çok kritik bir zamanda hayatını kaybetmesiydi. Zindaşti skandalı nedeniyle yargılanması yeni başlamıştı ve bu olayda yalnız olmadığına dair kanaat oluşmuştu. Kuzu ifadelerinde kendi adının öne çıkartılarak Zindaşti'nin tarihisindeki gerçek durumların gizlendiğini söylemişti. Yargılanırken konuşup birlikte hareket ettiği isimleri açıklayabilirdi. Şüphe çeken başka bir nokta ise sosyal medyayı çok etkin kullanan Burhan Kuzu'nun koronavirüse yakalandığını hiç açıklamamasıydı. Ölümünden birkaç gün öncesine kadar hastalandığı haber bile olmamıştı. Hatta Twitter hesabından 24 Ekim 2020'de COVID-19 testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletmişti. 28 Ekim'de ise İyi Parti'nin kuruluşunun 3. yıl dönümü nedeniyle Meral Akşener'i kutlamıştı. Aynı gün attığı Mevlid Kandili mesajı sosyal medyadaki son paylaşımı oldu. Ölümünden 4 gün öncesine kadar tweetler atması da şüpheleri arttırmıştı. Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada hastanemiz yoğun bakımda bir süreden beri COVID-19 nedeniyle tedavi görmekte olan Sayın Burhan Kuzu yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4'te vefat etmiştir denildi. Kuzu'nun oğlu öldürülmedi. Burhan Kuzu'nun öldürüldüğü yönündeki iddialar üzerine oğlu Süleyman Kuzu da açıklama yaptı. Babasının 17 Ekim'de rahatsızlandığını ve ateşinin yükseldiğini belirten oğul Kuzu, "Bana oğlum ne olur ne olmaz bir test yaptırayım," dedi. Hastaneye gitti. Testler yapıldı, pozitif çıktı. Ateşi yükseliyordu. Tedaviyi aldılar. Birkaç gün sonra kan değerleri iyice düşmeye başladı. İlaçlara vücudu cevap vermiyordu. Koronavirüse yakalandı. Tedavi sürecini yakından takip ettik. Sitokin fırtınası diye bir durumdan bahsetti doktorlar. Bağışıklık sistemini sağlam hücrelere yönelik bir saldırısı şeklinde. Bu her hastada olmuyormuş. Bir ara düzeldi, kan değerleri iyiye gitmeye başladı. Ama ikinci defa sitokin fırtınası başlayınca bütün değerleri alt üst oldu. Kan değerleri düştü, kurtulamadı maalesef. İlk günden itibaren biz de süreci yakından takip ettik. Durumu ağırlaşmadan önce telefonla da görüşebiliyorduk. Babamın hastalık süreci gözümüzün önünde gerçekleşti. Yapılan her işlemle ilgili bilgilendiriliyorduk. Bu konudaki bütün iddialar asılsızdır, hiçbir kıymeti yok dedi. Süleyman Kuzu babasının hastalığını duyurmak istemediğini de söyledi. Olaylar büyümesin diye fişini çektiler. Ancak bu sözler de şüpheleri dağıtmaya yetmeyecekti. Burhan Kuzu'nun yanında uzun süre çalışan Sinan Çiftçi, Şaban Sevinç'e verdiği röportajda telefonla konuştuğu Burhan Kuzu'nun taburcu olacağını söylediğini belirterek bir ara nefes sıkıntısı yaşıyordu. "Çok iyiyim," dedi. Bir anda cumartesi günü ölüm haberi geldi. "Ölümünü şaibeli buluyorum. Ben hastanede bir şekilde fişinin çekildiğini düşünüyorum. Zindaşti meselesiyle birlikte olaylar daha büyümesin diye fişini çektiklerini düşünüyorum," iddiasında bulundu. Sinan Çiftçi, Burhan Kuzu'nun ailesinin ölümü şüpheli bulmadıkları için otopsi yapılmasını istemediklerini söyledi. FETÖ suçlaması nedeniyle yurt dışında olan ve YouTube üzerinden yayın yapan Sait Sefa ise Aliye Uzun'a ait olduğunu iddia ettiği bir görüşmenin ekran görüntülerini yayınladı. Bu yazışma şöyleydi. Burhan Hoca'yı öldürdüler. Otopsi bile yapılmadı. Adamın hiçbir şeyi yoktu. Adam son gece bana otopsi yapılsın demiş. Ciğerlerine bile inmemişti. Son gece bile bizimle konuştu. Korona filan değildi. Oyuna getirdiler. Yoğun bakıma bile girmedi. Morgda gördük. Ağzı, burnu, saçları hep kan olmuştu. Zehirlediler adamı. Pisi pisine adam gitti. Aliye Uzun bu yazışmayı yalanladı. Sait Sefa ise bu yazışmanın Aliye Uzun'un direkt paylaştığı kişiden kendisine geldiğini öne sürdü. Ve adımı şimdilik açıklamayın dediği için açıklamıyorum yazdı. Süleyman Kuzu'nun emniyet istihbarat tarafından sıkı takibe alındığını ve gözdağı verildiğini iddia etti. Fatma Mavi'nin ölümü. Burhan Kuzu'nun ölümündeki şüpheleri büyüten bir haber ise Oda TV tarafından yayımlandı. Burhan Kuzu ile fotoğrafları olan Fatma Mavi isimli kadın 31 Ekim 2020 günü İstanbul Şirin Evler'de yanan evinde ölmüştü. Yangının evin belirli noktalarına yanıcı madde dökülerek çıkarıldığı tespit edildi. Genç kadın öldürülmüştü. Cinayet faili olarak korsan taksicilik yapan 5 suç kaydı bulunan Ergin A. yakalandı. Fatma Mavi'yi boğup öldürmüş ve bir arkadaşıyla birlikte yangını çıkartmıştı. İfadesinde kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini söyledi. Ancak Fatma Mavi'nin Burhan Kuzu'dan sadece bir gün önce ölmesi ve çok sayıda birlikte fotoğraflarının olması kafaları karıştırıyordu. Burhan Kuzu ardında çok sayıda soru işareti bıraktı ve ölümünden sonra bile skandalları ortaya çıkmaya devam ediyor. Acaba Türkiye bir gün Kuzu ile birlikte faaliyet yürüten siyasileri, bürokratları, örgütleri yargılayabilecek mi? 51. Ayrımın sonu. Sayfa 437.